Özgür Piyade ile Hayata Dair.
Efendim merhaba, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Memleketim FM'den ortak canlı yayından Özgür Piyade ile Hayata Dair başladı. Duydunuz sinyalimizin sesini. Programı sizler için Nurettin Çetin hazırlıyor, ana kumandada Sefa Aktan var ve benim de tam karşımda değerli Özgür Piyade hocam var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız hocam?
Elhamdülillah, şükran, sizler de iyisiniz.
Sağ olun, sizleri gördük, daha iyi Allah olduk. Her zamanki pozitif enerjinizle,
İnşallah.
Gülen yüzünüzle yine stüdyomuzdasınız. Sesimizin ulaştığı her yere, dünyanın her yerine Türkçemizle biz de ulaşacağız inşallah bu 55 dakika boyunca. İnşallah. Hocam zaman zaman hep konuşuyoruz, hep de konuşmamız gerekiyor aslında. Bu haftada yine aileyi konuşalım. Aile içinde değerler eğitimini, nasıl verilmesi gerektiğini, çocuk terbiyesi diye bir şeyin nasıl yapılması gerektiğini, edep nedir, adap nedir, edebiyat, edep arasındaki ilişki nedir? Bunları böyle yine bir sohbet formatıyla sizin rehberliğinizde konuşalım İnşallah. İstiyorum. Ama müsaade ederseniz hemen şu numaraları ve adresi de vereyim. Çünkü dinleyicilerimizden de sorular geliyor. Facebook ve Instagram için sevgili dinleyiciler TRT Hayata Dair dediğiniz zaman bize ulaşabiliyorsunuz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 +90 312 463 34 21. Evet hocam, aile, aile, aile, aile, hep dönüyoruz dolaşıyoruz aslında o önemli merkeze. Ne kadar yatırım yaparsak onun sonuçlarını alıyoruz hayatta.
Evet, evet. Buyurun. Evet. Şimdi topraklarda ağaçlar, işte meyve, sebze toprakta yetişiyor. Toprağın kalitesine göre ve o hangi meyve ağacına ekecekseniz, hangi sebze olacaksa, o toprak cinsi veya işte onun ekim tarihlerini iyi bilmek lazım ki sağlıklı bir ürün alalım. Bu düşünün ki bir bitki. Yani sizin hani hayatın temeli değil ama önemli bir nokta. Tabii. Ve bununla ilgili gerçekten ilim olacak şekilde ziraatla ilgili çok ciddi çalışmalar var. Şimdi biz aslında bu dünyayı yöneten insandan bahsediyoruz. Bir insan ve dünyayı yönetiyor. Bu dünyayı yöneten insanlar topluluğuna baktığımızda bu insanların hepsinin birer birer değerlendirdiğimizde ait oldukları bir yer olması gerekiyor bu insanların. Bu ait olduğu yer ilk önce aile oluyor. O ailede bütün değerlerin, yani bir eğer böyle her ülkeyi bir ev olarak kabul etsek, her ev bir ülke ise onun içindeki, o dünyanın içindeki ne varsa o değerler o ülkenin tanımlanmasını sağlıyor.
Simgesi, sembolü oluyor.
Yani bayrak gibi, dil gibi. Ailede yaşanan oradaki bütün yeme içme kültüründen tutun uykuya kadar, çocuk yetiştirmekten tutun büyüye karşı olan tavra kadar, alışverişe kadar, her şey o aile kavramı içinde aslında toplumun hani en küçük parçası
yapı taşı dediğimizde
aslında orada toplumu temsil eden ve toplumda bize gerçekten resim sunan bir yer.
Yani
aslında
nasıl insanın DNA'sı varsa milletlerin DNA'sı da aile diyebiliyoruz
aile.
O zaman.
Çok güzel. Evet, aile. O yüzden de aile kavramının içinde her şey doğru aktarılırsa eğer o toplum ayakta kalır. Ama işte burada aile kavramı dediğimiz kavramı biz kendi toplumumuza göre ve kendi hayatımıza göre planlayacaksak, yani böyle işte Amerikalı bir aileyle Avrupalı bir ailenin arasında, Arap bir aileyle Türk ailenin arasındaki farkları doğru belirleyeceksek, o zaman biz bu aile kodlarını değişmeyecek bazı kodlar olarak değerlendirmemiz lazım. Yani bazı şeyler vardır ki siz onları değiştiremezsiniz o noktada. Yani bir işte Türk ve Müslüman birinin ismi farz edelim Trump olamaz. Olmaz yani öyle bir noktada. Ya da işte bir Amerikalı Hristiyan ismi de Ahmet olamaz. Öyle gibi düşün. Yani hani net çizgiler vardır bu noktada. O yüzden de burada bizim hani aynı onun gibi ciddi değerler var. Ve biz problemlere baktığımızda, hatta sorunlara baktığımızda, hatta hastalıklara baktığımızda ailedeki yapının pozitif olup olmaması bize o sorunları ve hastalıkların temelini oluşturduğunu da gösteriyor. Yani.
Önemli bir şey söylüyorsunuz.
Evet.
Hocam bunu biraz örnekleyelim hani konudan sapmadan. Yani bazı hastalıkları tetikleyecek ortamları da mı yaratabiliyor
aileler?
Tabii
aileden? Şimdi şöyledir yani hani toplumsal olarak baktığımızda çocuk yetiştirme konusunda işte anne anneye bakarak da daha çok dersiniz ki ya bu kız bu annenin yanında yetişmiştir. Yani babadan çok
anasına anne bak, kızını al, kenarına bak, bezini.
Çok önemli buna. Yani bizim atasözlerimiz gerçekten o kadar çok büyük resimler gösteriyor ki bize.
Öyle laf olsun diye edilmiş laflar değil. Değil yani. Yılların çok damıtılmışlığı var.
Tabii nasıl yani başka ülkelerin de vardır mutlaka ama bizim kendi ülkemizdeki hepsi gerçekten bir ilim olarak değerlendirilebilecek boyutta hepsi başlı başına. O yüzden de anneden aldığı eğitim, anneden aldığı ahlaki değer aslında o bireyin topluma çıkacağı zaman yani evin dışına çıkacağı zaman nasıl bir insan olacağını gösteriyor. En basit bir noktada bir el yıkamayı evde öğrenirsiniz. Yani dışarıda bir yere çıktığınız zaman eli yıkayıp yıkamayacağız. Ya da konuşuyoruz işte bir elinde yediğiniz bir şeyi çöpe mi atacaksınız, yere mi atacaksınız? Bu evde öğrenilen bir şeydir. Bunlar en basit noktalar. Ama genel anlamda baktığımızda insanların kaybetmeyeceği şeyler vardır. Şimdi nedir bunlar? Psikoloji ya da diğer tıbbi hastalıklar ya da sosyal anlamdaki hastalıkların temeli normalden ayrılanlardır. Yani siz normalden ayrılıyorsanız burada bir hastalık söz konusudur ve derecesine göre de ya tedavi olur ya da işte bir yönlendirilme yapılır. Nedir normal? Neye göre normal? Yani Amerika'ya göre mi? İşte İngiltere'ye göre mi? Belçika'ya göre mi? Nedir normalimiz? İşte bu normalden ayrılma kavramında bizim ailedeki o normali doğru kabul, yani doğru olan normal neyse onu kaybetmememiz gerekiyor. Bugün ama bizim en çok yaşadığımız nokta şu. Yani bizim şöyle bir dönem var sanki. Sanki hani biz işte bilmem kaç yılından önce Türk ve Müslüman bir aileydik. Sonra bir başka bir aile, yani başka bir millet olduk. Hani Belçikalı olduk, işte İngiltereli olduk ya da Amerikalı olduk gibi. Sanki hani böyle birdenbire şöyle bir şey oldu. Hani işte elinizde sabahleyin bir kahve bardağıyla dolaşmak başkadır. Bizde kahve kültürü normal.
Kahvaltıdan sonradır.
Olur ama Türk kahvesidir.
Tabii ki.
Yani
tabii
adı bile
ki,
Türk kahvesidir.
Filtre,
yani
filtre kahve falan değildir.
Değildir yani. O noktada. Yani sabahleyin de bir
biz
kahve.
Biz ona işte, kahve bile demeyiz yani.
Demeyiz yani, yani tabii.
İşin gerçi ben mesela demem.
Demeyiz ona yani.
Yani öyle o Türk granül kahvelere, filtre
değil.
Kahvelere
yani
dönüp
bizim,
bakmam.
Tabii bizde mesela ne olur? Çay vardır yani en çok olan nokta. Bu bile bizim biz olmamızı ki biliyorsunuz işte son dönemlerde bazı ülkeler bizim yiyeceklerimize ya da bazı işte ürettiklerimize sahip çıkarak aslında bu bizim kültürümüz gibi de tescillemeye çalışıyorlar. Sizden bir şeyleri çalıyorlar aslında. O yüzden de bizim burada aile kavramı aslında sizi siz yapan değerlerin öğretildiği ve o değerler doğrultusunda da geniş bir topluluğun içine çıktığınızda onu temsil eden bireyler demektir. O yüzden de bizim şimdi bugün karışan noktamız normal ve anormaller. Nelerdir normal ve anormal? Şimdi siz, ben dahil herkes şunu konuşuyor. Ya çok değişti her şey. Artık yani biz birçok şeyi kaybettik diyoruz. Aslında kaybettiğimiz şeyleri rahatsızlığını duyduğumuz kadar eğer çaba göstersek bugün onları geri getirmemiz lazım. O yüzden biz bunları geri getirmek amacıyla konuşalım. Yani biz bunları
yalnızca yakınma amacıyla konuşmayalım.
Yani evet biz bunları kaybettik ama biz bunları düzeltmemiz gerekiyor. Yok olmaz yani. Bunu ailede başlayacağız. Bu düzelecek. Nasıl bir baskı var bilmiyorum toplumda. Nereden bir hissedilmeyen bir bir baskı var. İnsanlar bazı şeyleri konuşmaktan tedirgin oluyor. Mesela biz hep konuşuyoruz. Cinsel kimlik konusunda Allah iki tane varlık yaratmış. Biri kadındır, biri erkek.
Dişi ve erkek değil
tamam,
mi?
Tamam evet. Bunun ikisinin karmaşası olmaz. Varsa bir problem, tıbbi bir problem, tıbbi diyorum. Yani yaratılışta bir kişinin erkek olmasını sağlayan ve de kadın olmasını sağlayan görüntü ve organlarla ilgili bir problem varsa o bebeklikten bellidir. Çocukluk döneminde bu tedavi edilir, normale döner.
Evet.
Ama bir kişi kalkıp da ruhuyla ilgili bir noktada ben kadınım ama erkek gibi hissediyorum, ben erkek ama kadın gibi hissediyorum dediğinde bu hastalıktır. Şahsına yani aslına uygun tedavi edilmesi gerekir. Şimdi bu bir kere bunu normal ve anormali kabul edip ama bugün toplumda bir bağırma var. İşte hayır işte herkesin hakkı var, kişiliksiz, işte cinsiyetsiz. Yok öyle bir şey, yok. Yok. Yani burada yaratılışın dışına çıkamazsınız. O yüzden de bizler de bazen bu hani anormal ve normali kabul etmemiz lazım. Bir gün bir alışveriş merkezi Ankara'da. Bu söylediğim bir 4-5 yıl önceye geçmiştir belki. Merdivenden çıkıyorum. Önümde hoş olmayan bir nokta. Bir çocukların, herkesin olduğu noktada işte bir kadın, bir kız, bir erkek hoş olmayan bir şekilde birbirlerine temasları var. Yani bu rahatsız edici bir şey. Niye rahatsız edici? Edebe aykırı. Varsa ihtiyacınız gider evinize bunu giderirsiniz falan. Ben de tabii genel ki bizde işte örtülü olduğumuz için böyle bir tepkiler bizim hani çağdaş olmamamıza yorumlandığı için. Hani çağdaş olan sokakta her şeyi
aç parantez meseleyi.
Evet meseleyi. Hani o işte her şeyi yapabilir noktası gibi. Ben de çok sesimi çıkarmam ama arkamda biraz daha çağdaş görünümlü bir hanımefendi vardı. O hanımefendi çocuklara dedi ki çocuklar olmadı bu dedi. Bak iş yaptığınız şey aykırı dedi yani toplumsal kurallara aykırı olmaz. Yani burada böyle bir şeyinizi gidermemeniz gerekiyor. Çocuklar hocam? Çok utandılar ve çekildiler o noktada.
O utanma duygusu insanlarda hala varsa ümit vardır diye düşünüyorum ben.
Ben de şimdi bunu burada ben görmeden gördüğünüz uyarmadan geçtiniz. Bu olmaz o noktada. Yani dışarıda bir çekirdek yiyen birine bizim uyarmamız lazım. Topla bakayım bunları.
Tabii.
Değilsem de deneyim arkadaşım. Topla bunları yani orada. Hani illa bir polis bir zabıta gelmek zorunda değil o noktada. Ya buradaki mesele şu. Artık normal kabul edilmeyen, anormal dediğimiz şeyleri normal gibi yaşayıp anormal gibi şikayet etmememiz gerekiyor.
Ama hep konuşuyoruz ya hocam. Yani medya bir taraftan, sosyal medya bir taraftan zihinleri bulandırmaya
olabilir,
devam ediyor.
Olabilir. Biz de şuraya gel. Yani insanlar bir kişi bile bazen hani bir dünyayı yok etmeye vesile oluyor, yetebiliyorsa biz de o zaman inandığımız
i̇yilik
yolda
içinde vesile
evet olur. İyilik için. O zaman biz şuna karar vereceğiz. Diyeceğiz ki arkadaşım anormalen her olan noktada ben sesimi çıkaracağım o noktada. Anormal olan
ama
noktayı.
Ama o zaman da hocam huysuz diyorlar, uyumsuz diyorlar. Bana bile eşim diyor ki bütün yanlışları sen düzeltmek
orada şöyle sinir sistemimiz kaldırsa önemli değil. Huysuz olmayı. Bu sefer göz bütün sorun görmeye başlıyor. Bütün sorunu gördüğü zaman da siz günlük hayatınızda bu konuda çok da huzurlu olamıyorsunuz. Hı-hı. O konuda. O yüzden de bizim işte burada siz ve ben bireysel anlamda bunları yapabilmemiz bize mümkün olsa bile hı-hı, biz işte bunu aileye yüklememiz gerekiyor. Hı-hı. Yani burada gençler evlendikleri zaman oturup şöyle bir kendilerine bakacaklar. Biz nasıl bir çocuk yetiştireceğiz? Bizim evimizdeki misafir ağırlama nasıl olacak? Paramızı ortak mı harcayacağız? Ya da bizler mesleki hayatlarımızı yaparken iş sorumluluğumuza evdeki diğer sorumluluklarımızı paylaşımımız nasıl olacak? Saygı kavramını nasıl kullanacağız? Büyük küçük ayrımı nasıl olacak o noktada? Yani bütün bunlar aslında ailede adab dediğimiz, hani edep dediğimiz kavramları mesela işte büyüklerin karşısında bacak bacak üstüne atılmazdı. Mesela çok önemli bir şey.
Hemen toparlayalım hocam.
Siz
ben de artık büyük sayılırım.
Burada ne var o noktada? Şimdi o ayağa kalkma büyük ve küçük fark tabii etmiyor. O kişinin kendine biçtiği bir değer. Tabii. Yani o zaman demek ki aslında aile kavramı bireyin ne kadar değerli olduğunu ve hangi davranışları sergilerse bir değer kazanacağını gösteriyor o noktada. Nasıl ki bir okul başarısındaki puanlar kişinin başarı olduğunu gösteriyorsa bu bir değer sağlığı
nokta. O alanda değerse.
Ya da bir sınava girdiğinizde kazandığınız sınav sizi bir o alanda değerli kılıyorsa bizim aslında bir sınavla ölçülmeyen, fazla da çok görülmeyen ama yaşadığımız ve ortak alanları paylaştığımızda hissettiğimiz o değerleri yeniden yüklememiz gerekiyor. Bunu aileye yüklememiz gerekiyor. Aileler artık zaman böyle oldu. Hani ne yapalım? İşte şartlar bunu oldu dememesi lazım. Sabahleyin bir programı izlerken televizyonda bir fragman, yani bir tanıtım vardı, bir fragman vardı. Fragmandaki orada yani o konuyla ilgili gösterilen fragman ya da tanıtım diyeyim ben. Orada en az 10 kere boşanma kelimesi geçti.
Hı hı.
Yani orada işte televizyon programlarında tanıtım vardı, bir şeyle ilgili bir şey vardı. Yani 10 tane iş. Şimdi ben biliyorum
bilinç ki. Bilinçaltını bombalıyor
evet,
yani.
Ben biliyorum ki insanı bu noktada programlıyorlar o konuda. Birileri diyor ki şöyle olabilir. Biri diyor şöyle. Bir yargı karar vermiş. Biri diyor ki hayır bu olmaz. Biri diyor ki böyle söylüyor. Ve işin ilginci, bunu net söylüyorum Murat Bey. Net söylüyorum. 10 kişiyi toplasak ya da 100 kişiyi toplasak ya bu doğru değil der ama 99'u içinden konuşuyor, biri sesli konuşuyor o yanlış yapana. O birine de öbürü diyor ki sen delisin diyor. Öbür kişiler de sesini çıkartmıyor. Aslında bizler yanlışlarda ortağız.
Hı hı.
Ama onları düzeltmek konusunda kabullendiğimiz nokta çaresizlik ve güçsüzlük gibi gözüküyor.
Hı.
Yoksa ortağız yani. Büyüklere saygı gösterilmesi gerektiğini biliyoruz.
Yani kimse büyüklere saygısız davranalım diye aleni çıkmıyor
ortaya. Çıkmaz. Çöp dökülmesin ortaktır o noktada. Hı-hı. İşte en basit şey bir yolculukta bir lavaboya girdiğinizde hani temiz bulmak istiyorsan sen de temiz bırak tabii denir ya.
Herkes burnu tıkar girer.
Evet yani burnu tıkar girer insan ama çıkan kişi ne kadar temiz bırakır onu bilmiyorum. Ne kadar çöp atar. Yani o zaman demek ki bu aile terbiyesi. Bizim kaybettiğimiz nokta aile terbiyesi oldu. Neden? Şimdi aile, anne, baba ve çocuklardan oluşan nokta, bu net bir durum. Şimdi ben babaanneyim. Ben babaanne olarak hayatın birçok alanını gördüm. Değil evet. mi? Şimdi benim farz edeyim ki çocuklarım, torunlarım gelin bu kadarını görmedi. Benim şimdi aktaracağım çok şeyim var. Nasıl ki benim yanıma biri stajyer olarak gelmek istiyor.
Tabii mesleki olarak
nasıl gelmek istiyor? Niye? Deneyimden faydalanmak tabii. istiyor. Demek ki benim diğer alanlarda da bir birikimim var. Hı-hı. Ben de geçmişten bunları aldım. Ne Hı-hı. kadar aldıysam şanslıyım. Hı-hı. Ne kadar büyükler bana öğrettiyse o kadar şanslıyım. Çünkü aile konusunda bilen şey okul eğitimi değil, Hı-hı. yaşantıdan öğrenilendir. Çünkü okul eğitimi bilgi olarak verilir ama biz aile deneyerek, yaşayarak öğrenilen evet. bir ortamdır. Yoksa herkes bilir ki ailede işte çocuklar şiddete uğramamalı, işte herkes sorumluluğunu yerine getirmeli, planlamalar yapılmalı filan.
İşin kitabi kısmını biliriz evet. yani.
Ya burada nasıl ki fizik dersinde fiziği okuduktan sonra laboratuvarda uygulama yapıyorsunuz, hı hı. ailede uygulama yapma şansınızdaki hatayı telafi etmeniz zor. Ama bir deneyi yaptınız, olmadı, bir daha deney yapabilirsiniz. Tabii. Bir kumaşı kestiniz, bir daha dikebilirsiniz. Ya da bir bitki çürüdü, işte yenisini dikebilirsiniz. Ama ailede şansımız yok. O yüzden de aile...
Çünkü her insan biricik değil mi? Tabii, onu geri döndüremiyoruz. Geri
döndüremiyorsunuz. Yani 2 yaşına yaptığınız bir hata için tedavi almanız gerekiyor. 4 yaşındaki
zihne yerleşti çünkü.
Bitti. 4 yaşındaki biri için tedavi almanız gerekiyor o noktada. Yani ileride size geliyor, farz edelim ki 30 yaşında biri takılıyor 4 yaşa. O 4 yaşa inip oradaki noktayı tedavi etmeniz gerekiyor. Onun için ailede yetişen çocuklar, peki çocuklar nerede yetişiyor? Ailede yetişiyor evet. zaten. Demek ki ailede bir problem var. Ne de aile kim? Anne ve baba. Çocuklarda problem yok. Bizde var anne baba. Nedir anne baba? Artık biz para kazanmayı, meslek edinmeyi ve benim çocuğum kazansın. Benim çocuğum girsin. En önemli benim çocuğum. Hı hı. O sıraya benim çocuğum otursun. Şimdi ilkokulu, birinci sınıfları bir gidin. Tabii, bir gün. Yani yeni ortamları çok da böyle, ben mesleki olarak işin içine girdiğim için görüyorum. Benim çocuğum olsun. En iyi sınıfa benimki gelsin. En iyi öğretmen benim çocuğum olsun o noktada. Benim çocuğumu kimse özlemez. Benim çocuğuma kimse kızdımı denen bir bencil, narsist bir anne modeli.
Ve bunlar artık gittikçe çoğunlukta.
Tabii. Niye? Çünkü şöyle söyleyeyim. Şimdi ben hani Avrupa, Amerika dediğiniz batı toplumlarıyla ilgili bir noktayı örnek olarak göstermek beni rahatsız eder.
Neden rahatsız eder? Ama hakkı da teslim etmek lazım.
Evet. Neden rahatsız eder? Yani öyle bir dönemden geliyorlar ki temizlik kuralların bilinmediği, tuvalet ve banyo eğitiminin olmayan bir dönemden geliyorlar. Biz ta 1400 öncelerinden bunların hepsini öğrenmiş bir nesiliz yani. Buna yıllar öncesi öğrenmişiz. Şimdi burada ne var? Onlardan temizliği, onlardan düzeni, onlardan sağlığı öğrenmek hani bizim bir noktada değersiz hissettiren bir yapı. Yani biz sanki hiçbir şey yapamayız, bir şey bilemeyiz, biz akılsızız. Yani sonra bu son dönemlerde işte uçakların yapılması, arabaların işte imalatların, üretimin başlaması. Şöyle düşünün, çok ilginç. Biz hani mühendis üretiyoruz, mühendis ne yapıyor? Var olanı birleştiriyor.
Tabii montaj teknolojisi.
Montaj, başka bir şey yok yani biz. Hani bir şey yok. Her aldığınız aracın üzerinde bilmem başka ne malı, ne malı, ne malı yazıyor diyor o nokta. Şimdi yani kendi telefonumuzu bile yapamıyoruz ya da beğenmiyoruz. Hani yerli malı çok ilginç. Yerli malına götürdüğümüz fıstık, mandalin. O kadar, başka bir şey yok yani. Kivi de götürmeye başladık. Okullarda.
Kivi de götürüyor.
Kivi de yetişiyordur belki. Yetişmeye başladı.
Şimdi yayına girmeden önce tabii. okudum. Yerli muzun fiyatı ithal muzla da eşitlenmiş. Yani biz bir yerli üretimde de bir yerlerde hata yapıyoruz. Mesela yerli bir açgözlülük de var.
Tabii hocam. Tabii yerli üretimde de şöyle bir şey olmuş. Mesela muzla ilgili bilimsel bir bilgi, benim bildiğim. İşte oraya başka bir dayanıklı olsun diye. Çünkü yerli muz çabuk çürüyor. Ona da bir şey yapmışlar. O da aslında %30'lara %40'lara indiği söylendi. Hmm. Yerli muzlarla ilgili. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Yani burada hani bizim kendimize sahip çıkma konusu için ilk önce İngilizce bilmeyen biz zaten eziyiz ya böyle. Konuşamadım İngilizceyi filan. Hani yabancı kelime kullanmadıysa eziyiz ya. Şey, gençler kulaklarını takıp bütün Avrupa'yı müzikleri dinlediği zaman bu iyidir. Ama bizim Neşet Ertaş'ı dinlediği zaman kötüdür o noktada. ya da işte bir hani mazeret amacıyla dinlerseniz kötüdür o noktada. Yani aa ne kadar ayıp, kendine yakışmayana bak.
Hocam içimdeki muhalif adamı gittikçe yani tam %100 size katılıyorum. Şimdi ben de birkaç şimdi konuşalım.
Film konuşma hakkım da var, sizin de var ama.
Var tabii.
Şimdi şunu söylemek istiyorum. Yani bizler hani kendimizden, etrafımızdan utanan bir nokta, işte anne örtülüyse, annenin başı sarıklıysa ya da işte baba şalvarlıysa, kasketliyse, bundan utanan bir yapıya getirtildik. Niye? İşte hani televizyonda görüyorsunuz
klasik
ya.
Klasik modeller var değil mi?
Tabii. Şeyler de öyle ya hani. Bir grup var, ismini zikretmem doğru olmaz ama işte tutuklu falan, hani aynı modelleri çıkartmış ya, makine baskısı gibi falan böyle işte.
Tek tipleştirmek de zaten. Zaten grupların en büyük özelliği biliyorsunuz, kişilikleri biçerler, tek tipleştirirler. Zihinleri de tek tipleştirirler.
Evet. O yüzden mesela batıdaki noktada şu, batıdaki aile kavramı zaten onlar kendi değer yargıları içinde büyüyor. Onların değerine göre ayakkabıyla içeri girer, onların değerine göre babanın annenin yanında ayaklar uzatılabilir. Onların
ama hocam
değerlerine...
siz de bilirsiniz yani söylediğim. Dediğinizi tamamlamak adına söylüyorum. Gözlemleriniz olmuştur. Hani batıda da aile kavramı çok önemsenen bir kavram. Hani şimdi, öyle hani saldım çayıra mevlam kayıra.
Evet. İşte orada ne var? Onların değer verdikleri şeyler, çocukların okul eğitimleri, başkasının hakkına girmemek şartı. Evet. Neden? Ama orada şu nokta var. Şimdi Murat Bey koltuğu rahatsız, farz edelim. Benim koltuğum rahat değil mi? Orada Murat Bey olmaz diyor ki benimki de rahat olmak zorunda, ama biz Türk toplumu şöyle söylüyoruz, olsun ya hocanınki rahat olsa ben katlanayım diyebiliyoruz o konu. Onlar öyle değil, onlar kimse kimseyi rahatsız etmemeli, yani orada herkes birbirinin hakkını arıyor. O dünya anlamında, yoksa biz mesela annelerimize büyüklerimize çekeceğiz yani, katlanacağız.
Öküze boynuzu ağır gelmez diye bir atasözümüz var bizim değil mi?
Olmaz. Bizim özelliğimiz, biz yük taşıyabilmeliyiz. Yani aile olarak tabii. Kardeşin yükünü, misafirin yükünü taşımalıyız. Yani siz de bilirsiniz, biz işte doğu kültüründen gelmeyiz. Yani sabah kalkıp evde uyandığımda tanımadığım bir sürü insan bizim evde yatıyordu. Hastaneye
tabii.
Gelmişti.
Tabii. Yani hele eskiden bu işler çok daha şey.
Bir işleri varmıştır, gelmiştir o noktada.
Kimse de niye geldin, kaç gün kalacak mümkün demez değil mi?
Ben babamdan öğrendim. Nur içinde yatsın. Babam tabii. Şöyle söyledi. İşte gece gidip hastanenin önünden dışarıda kalanları bekleyip onları getirip bir yerde misafir eden bir babamdan biliyorum yani. Dışarıdakilerle. Şimdi söylenecek şey değil ama Suriyeliler geceleyin işte bir evrak almak için geceden sıra bekliyor. Eski hastanelerde biz beklerdik ki geceden beklerdik. Onlar da gündüz bir evrak almak için bekliyor. Geçen gün çok soğuk, dışarıda baktım, dışarıda oturuyorlar. Şimdi ben nasıl yatayım evimde?
Tabii.
Yani ya, olmaz ki yani. Bu benim artım değil.
Olması gereken.
Olması gerekenin azı bile o noktada. Onun için aile aslında değerleri aktaran, insani değerleri aktaran. Yani sınıftaki bir gün ben, bir öğrencim bayılmıştı sınıfta. Ben de sabahleyin öğrenciye sordum, ne yedin sen diyorum. Niye kahvaltı etmeden geldin filan diyorum. Böyle bunu bir arkadaşımla konuşurken dedi ki bana, ya işte sordun mu acaba sabah yiyecek bir şey var mı diye. Yani şimdi bunu bile düşünememek ayrı bir nokta o durumda. Bir gün böyle yine bir arkadaşımla konuşurken işte bir görüntüden bahsediyordum. Dedi ki bana, hocam Allah onu ya öyle yaratmış dedi yani. Hani onu neyine eleştirebiliriz o noktada? Yani öyle ince çizgiler var ki o noktalarda.
Ve hep aslında gün gün biz de kendimizi eğitiyoruz değil mi? Bu anlattıklarınız
tabii,
işte bir öz eleştiri
tabii,
yani.
Tasavvufta bir...
Nereden nereye
tabii,
geldiğimizi anlatan şey.
Tasavvufta bir büyüğün hayatı, gerçek hayatı. İstanbul'da vapurda bozuk para verilmiş ki karşıdaki kişi onları bozacağı sırada arkadaki kişiyi bekletmemek için. Sırada beklemesin diye. Yani şimdi biz buradan gidip de sırada onun yanına geçen filan bir nokta değil. Ben anlatmıştım, benim oğlum üniversitenin vakıf okuluna gidiyordu, ilkokul birde. O zaman geldi bana 1 lira getirdi. Anneciğim bu ne dedim. Arkadaşım dedi benim Walkman'den, o zaman Walkman vardı, dinledi. Pil karşı 1 lira verdi. Sen nasıl alırsın dedim. Dedi ki anne ben istemedim, zorla verdi. Bir daha onunla konuşmayacaksın. Yarın parayı götürüp vereceksin. Öyle biriyle arkadaş olmayacaksın. Niye? Bugün senin o dinlediği bir şeyi talep eden bir arkadaşın yar bu noktada vatanına sahip çıkmaz.
Her şeyi parayla aldım sattım.
Sattım olur o nokta. Yani değerleri ölçülmeyen değerler vardır hayatımızda. Onlar işte aile içinde öğretilir o noktada. Komşunun değeri. Ben normalde dini olarak çok yabancı erkeklere sarılan, tokalaşan biri değilim. Hı hı. Geçen bir düğün olmuştu çocukluk arkadaşımızın. Hı hı. Onun oğlu evleniyor. Benim çocukluk arkadaşımın. Bir de tevafukan orada benim tanıdığım, başka alanda tanıdığım bir doktor arkadaşımızın eşi var. Onların da yeğenlerini almış meğer bunlar. Şimdi onlar benim bu çizgilerimi bilirler. Ama biz o komşuyla, abimle beraber gittik. Ona sarılıyoruz, ona öpüşüyoruz, ona sarılıyoruz bilmem. Hep birbirimize sarılıyoruz. Onlar şok geçti. Hani hoca niye sarılıyor böyle? Dedim ki biz kardeş gibi büyüdük. Yani.
Hikaye bu.
Dedi ki bana, söylüyor. Ben dedi yanlış yapsam işte... Özgül'ün annesi babası bana kızardı. Ben yanlış o yanlış yapsa benim annem babam kızardı.
Herkesin herkes üzerinde hakkı var.
Hakkı vardı. Tabii. Şimdi öyle değerler var ki o değerler insanı değerli kılıyor. Öyle değerler var ki o an sizi değerli kılıyor ama onu kaybettiğinizde sizi sıfırlayan şeyler.
Çünkü biri plastik, biri
evet. Gerçek. O yüzden ben öyle diyorum. Şu hani toprağın altına gidene kadar olan noktada bıraktıklarımız değersiz. Oraya gittiğimizde götürdüklerimiz her ne götürüyorsak onlar değerli. Ne götürebiliriz? Murat Bey'in sevgisini, Murat Bey'in duasını onları götürüyor. Dün bana bir manevi büyüğüm şöyle söylüyor. Kefil ister diyor ahiret. Nedir kefil?
Tabii.
Yani yanında Allah ve Resulü kefilin yani yaptığına dair şahitlik ister tabii. O noktada diyor. Şimdi bu suyu ben içersem eyvallah susadım ama bunu Murat Bey ile paylaşırsam bu çoğalıyor.
Başka bir şey oluyor.
Evet. O yüzden ilk kaybetmeyeceğimiz şey aile içinde noktada başkasını düşünebilmek.
Diğer kamlık dediğimiz
evet, değil mi? Başkasını düşünmek. Bir şey yaparken paylaşmayı bilmek. Yani bir simitiniz varsa yiyorsanız onu siz aç kalacaksanız bile yine vermek. Çünkü o zaman siz doyarsınız. Çünkü size hiçbir karşılık beklemeden veren var.
Değil mi?
Veriyor. Yani yarattığı her kula veriyor ama ona inanan, ona sevene daha fazlasını veriyor. Onun için bizim burada aile kavramında öğreteceğimiz şey şu. Bak biz aileyiz ya, biz birbirimize değer veriyoruz ya, biz birbirimizi seviyoruz ya. Yarın sizler ayrıldığınızda, iki kardeş ayrı olduğunuzda, bu aileden çıktığınızda, aynı yatakta yattığınızı unutmayın.
Kardeş ne? Karındaş.
Karındaş, aynı unutmayın. Evet. Bunu unutmadığınız gibi dünyada yaratılmış bütün insanların da sizin için kardeş olabileceğini de unutmayın. Ne demektir bu? Tabii. Yani sizi rahatsız eden bir şey değil, onları rahatsız eden bir şeyden de sizin uygunuz
karşısında. Araba olmayandan üstünlüğü yok.
Yok, yok, yok. Hiçbir kulun kula üstünlüğü yoktur. Sadece Allah için takva sahibi olanlar hariç diyor. Bu veda hutbesinde söylüyor tabii. Peygamber Efendimiz. Yani Hazreti Fatma'ya bile ne diyor? Güvenme peygamber kızı olduğuna çünkü benim de orada ona gücüm yok. Gücüm yetmiyor. Yani şimdi burada bizim asıl konumuz o aile kavramında bugün kaybettiklerimiz yani büyüğe saygı, kardeşe olan nokta, hele öğretmene. Yani öğretmene hesap sormak. Ben şunu demiyorum yanlışlar var ama ben çok ilginç şeylerle karşılaşıyorum. Aynı odada çocuğunun yanında çocuğun öğretmenini konuşuyor anne baba. Evet. Kaşımı gözüme oynatıyorum ama etkisi yok yani.
Tınmıyor bile değil mi? Tınmıyor bile.
Çocuğun gözünde değersizleştiriyorsun. Öğretmeni değersizleştirmiyorsunuz. Büyüğe karşı bilen birine büyüğe karşı. Sonra ne oluyor çocuk? Zaten sizin yerinize geçen bir otorite var. Onu sıfırladıktan sonra çocuğun üzerinde otorite hakkınız
yok. Bomboş bir şey kalıyor değil mi? Bomboş bir evet. Alanda sabitesi olmadan oradan oraya giden savrulmaya başlıyor. Neden?
Çünkü birinin kontrolünde yetişmesi gerekecek ki kendi kontrolünü öğrensin. Bu kim? Anne baba. Sonra işte anne babayla beraber evdeki
tıpkı
diğer
bir aracı kullanmayı öğrenirken yanında bilen birinin olması. Tabii. Hayat da böyle bir
tabii
şey.
Tabii şimdi çocuklar mesela teyze, amca, hala gibi noktalarda onların sırlarıyla ilgili bir şey söyleseniz kızarlar çocuklar. Niye benim halimi babaannemle konuştun, anneannemle, dedemle, teyzemle konuştun? Çocuklar bunlar normaldir. Ama çocuklara şunu da öğretmek lazım. Aile kavramı 4 kişiden ya da 3 kişiden ya da 5 kişiden yani 2 çocuk, 3 çocuk, 2 anne babadan oluşmaz. Aile kavramı annenin tarafı ve babanın tarafından da oluşur. İkisinden oluşur. Büyük tek taraftan da oluşmaz.
Değil mi? Büyük halka.
Tabii büyük tek taraftan da oluşmaz. Çok babanın önemli. Tarafından da oluşmaz.
Buradan devam edelim. Tamam. Nurettin ısrarla şarkı arası şarkı arası diyor.
Evet. Tanju Okan'ı da çok severdim
çok
ben.
Çok yıllar önce sanıyorum 95 yılında evet. Kaybetmiştik Tanju Okan'ı. Ama gönüllerde yaşıyor
evet,
değil mi?
Evet tabii severim ben de.
Kadınım şarkısını seçmiş Nurettin. Onu dinleyelim sonra kaldığımız yerden evet, devam edelim. Türkiye'nin Sesi Radyosu Memleketim FM'de ortak canlı yayında Özgül Piyade ile Hayata Dair'desiniz sevgili dinleyiciler.
Eşyalar toplamın seninle birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen kadınım. La la la ri da la da ri da la da ri da la da ri da la. Kadınım. La ri da la ri da la da ri da la da ri da la. Hatırla o günü karşıki sokakta seni öptüğümü ilk defa hayatta. Kollarımda benim ilkbahar sabahı. Sen sönmüş bak ışıklar ev nasıl karanlık. O ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor ağlıyorum artık. Sen kadınım. La la la ri da ra. Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi hasret senin nefesine. Sen kadınım. Deri dere deri dere deri dere deri dere dere. Kadınım. Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver bana. Dışarıda yalnız üşüyorsun.
Sevgili dinleyiciler, siz Tanju Okan'ı kadınımı dinlediniz ama biz şarkı arasında dertleşmeye hocamla evet, devam ettik. Çünkü hakikaten aile her şey yolunda giderse çok güzel bir yapı taşı ama bazı yerler aksarsa da o sorunlar büyüyor toplumun sorunları evet. olarak karşımıza evet. çıkıyor.
Mesela siz arada bir şey söylediniz. hani bu aile içinde değerler yargısıyla baktığımız zaman yani ailedeki doğrular ve yanlışlara iyi bakmak lazım. Şimdi bir kere şuna görüyoruz son gördüğümüz 10-15 yıl noktasında. Çocuklar bir şey söylüyor. Aileler bunu doğru bulmuyor ama doğru kabul edip yoluna devam ediyorlar. Yani doğru bulmuyor ama doğru gibi kabul edip yollarına devam ediyorlar. Yani o yüzden de çocukların yönettiği bir yapı var artık. Bu çocukları yöneten nokta da işte sosyal medya ya da çocukların kendi yaş gruplarına göre edindikleri bilgiler.
Çok kısa bir araya gireceğim. O çocuk tanımı da artık 30'lu yaşlara kadar da gitti yani. Evet, 30 yaşındaki adamlara da çocuk diyoruz.
Evet yani. Diyoruz o nokta. Neden? Çünkü normalde 21 yaşında kimlik otururken şimdi 30 yaşındaki çocuk hala işte genç dediğimiz yani normalde okulunu bitirse bile mesleki hayata geçememesi, işte hayatın daha henüz
kendini idame ettirecek parayı kazanamaması,
aileye bağımlı olması, aynı evde oturması bunları da beraberinde getiriyor. Ya da bizdeki olan nokta işte çocuklar evleneceği zaman meslek sahibi olduklarında da nasıl yanlarındaysak evlendiklerinde de çocuklarını büyütme konusunda hep yanlarında olduğumuz için bunlar tabii iyi şeyler ama ne oldu bu sefer? Sanki bizler çocuklarımıza hizmet eden bireyler haline geldik. Evet. Yani benim paramı al. Ben senin bütün ihtiyaçlarını karşılayayım ama benim doğru düşüncelerimi, benim eğitim tekniklerimi, benim gördüğüm edebi dönüp değerleri görme onları
hatta al. Hatta yeri geldiğinde hakaret et.
Hakaret et ve beni yanlış olarak de, senin aklın çalışmaz de ya da sen bu konuyu bilemezsin de. Şimdi o yüzden de burada anne babalara şunu sesleniyorum. Yani çocuklarınız size gelip bir şeyler söylediğinde nasıl ki matematiksel anlamda, nasıl ki işte sınavlar konusunda bazı çizgiler var ve siz o çizgiler içinde çocuklarınızla beraber o doğrulara göre hareket ediyorsanız ailemiz için de belli çizgiler belirlememiz lazım. En önemli nokta şu, ben çocuğumu bir silah çatışmasının olduğu bir yerin içine koyar mıyım? Ya da yanlış işte alışkanlıkların olduğu bir ortam içine gönderir miyim? Ya da alkol alınan bir yere gönderir miyim? Veya ben çocuğumu gayri ahlaki ilişkilerin olduğu bir ortama gönderirim. Göndermiyorum. O zaman benim evimde bu görüntünün ne iş var? Biz hep beraber oturup da bunu normalmiş gibi izliyoruz. İlk önce izlediklerimize dikkat etmek lazım.
Onu bir filtreden geçirelim.
Geçmesi lazım. Yani ben hangi kanalı, hangi programı ne için izlemeliyim? İzlediğim programla ilgili ben ne öğreniyorum? Çocuğum ne öğreniyor? Bir anne bana dedi ki hocam ben izlerken çocuğuma diyorum ki bak bu yanlış diyorum. Dedim ki bak arkadaşım senin görevin onu izlerken çocuğuna akıl vermek değil. Senin aklınla onu izlemeyi engellemek. Yani mesele bu. O yüzden ilk önce bir ne izliyoruz?
Bu yanlış diyormuş. Bir işi bitirdiğini sanıyor yani.
Onu öyle inanıyor o noktaya. Çünkü kendi de izlemek istiyor. Hah, yani işte. Orada mahrum olmuyor o noktada. Hah. Şimdi birinci konu bu. Yani ne izleyeceğiz? İki, çocuklar neyle vakit geçirecek? Yani şimdi her odada kendi teknolojik aracıyla meşgul olan çocuklar ve dünyanın ayağına geldiği her nokta ama ne yapayım hocam herkesin telefonu var ben de telefon dediğin zaman benim dedresim geliyor. Niye? Yani kimle dalga geçiyor? Kim kimi
aman
kandırıyor beni?
Biz o zaman kimden ne öğreneceğiz hocam?
Evet, şurada burada konuşuyoruz. Niye? Yani burada aslında bu tehlikeyi görüyorsunuz ama bununla görmez gibi oluyorsunuz bu nokta. Onun için ilk önce şuna karar ver. Yani ben gerçeği söyleyeceğim. Ama evden kaçar hocam. Ama bir şey yok. Yok öyle bir nokta. Zaten çocuk gidiyor. Yani sizin çizdiğiniz yoldan gitmiyor ki. Siz sanki hani bazen bir devlet bir kurumu vardır çocuklarla ilgili, korumayla ilgili, çocuk esirgeme gibi. Orada bir teknik vardır. Orada çocuklar belli bir kuralın içinde yetişirler. Şimdi sizin evde bu bile yok yani. Ne yapıyorsunuz? Çocuklar anne babasınız ama yetkinliğiniz yok. İmza hakkınız yok. Ama bütün ihtiyaçları karşılamakla yükümlü. Onun için de çok öfkeli oluyorsunuz. Onun için de eşlerle ilgili problemler çıkıyor. Niye? Çünkü yetişemiyorsunuz. Ayakkabısı futbol, ayakkabısı basket, ayakkabısı işte kursları bilmem ne yetişemiyorum. Matematik hocası arayacağım, Türkçe hocası arayacağım, kursları göndereceğim.
Bu arada arkadaşın umurunda değil.
Tabii.
Yani
niye gönderiyorsun herkes? Sen çocukluktan itibaren doğru ders çalışmayı öğretirsen sınav sisteminin onunla alakası yok ki. Yani matematik 2 kere 5 lira biz mi 5 yazıyorduk?
Değişti mi
yani? Değişti mi 4 mü oldu? Yani onun için burada bizim bu konuştuklarımızla ilgili net çizgiler belirlememiz lazım. Bir, ne izleniyor? İlk önce buradan başlayacağım. İki, yok öyle telefon falan. Çıkart bakalım bunları. Ben bu evin hakimiyim. Ben karar veriyorum bu anne baba olarak. İkinci bu nokta. Ne yeniyor? Gidip de marketten ben anlayamıyorum bazen görüyorum o çikolata sepeti atılıyor şeker atılıyor bilmem ne atılıyor içecekler atılıyor asitli içecekler cipsler atılıyor filan bir sürü şeyler var. Ya bunlar hayır ama yavrum çok zararlı dediğiniz zaman sizin sözünüz havada kalıyor mu? Yani bu sözü uygulamak zorundasınız. İkinci ne yiyorlar? Buna
ne
dikkat etmek.
Ne yiyorsanız osunuz diye
evet,
bir tabir var
evet,
ya.
Bunlara doğru. Dikkat edeceğiz. Sonra şöyle bir dönün bir bakın. Yani bir 10-15 yıl önce. büyüklerle ne oluyordu, neler yapılıyordu hayatta? Yani biz ne yapıyorduk? Apartmanlar içinde 40 kişilik bir hani bir köyü bir apartman içine kattığınızda kafamız önde eğilerek asansörde niye gidiyoruz? Niye göz göze bak? Niye selam vermiyoruz? Allah'ın selamı. Sadaka mı istiyorsun? Selam. Sadaka mı istiyorsun güler yüz? Niye yok bu noktada? Niye? Niye pişirdiğimizden ikram etmiyoruz? Yani bunlar tabii ki hani yatay tamam olsa çok iyi olurdu. Hani dikey
yerleşim.
Evet, yerleşim öyle olması doğru. Mimariler yanlış. Yani biz işi yanlışları aldık hep batının diyoruz ve o noktada. Yani doğruları onun için konuşmak istemiyorum. Doğruları zaten adamlar uyguluyor. Biz yanlışları aldığımız için anlamı yok bu noktanın. Bunların bütün baktığımızda bizim değiştireceğimiz neler olabilir? Yani biz neyi değiştirebiliriz? Ben mimariyi değiştiremem. Eğitim sistemini değiştiremem. Ben ne bileyim devlet kadrosunun aldığı kararları değiştiremem. Ben bunların içinde ne yapabilirim? Şimdi ben bütün bunlara baktığımızda bir manzara söyleyeyim. Evde bir problem. Anne baba kavga ediyor. Şöyle bir şey var. Ben seni polise şikayet edeceğim. Ben şimdi gidip seni şikayet edeyim. Alo polisi arayayım. Bana şiddet uğra. Şimdi bir kere bu bir edebe aykırı. Şiddet uygulayan da aykırı. Birinin polise gitmesi de aykırı. Can güvenliğim yok. Yani sen bunun için 7-8 yıl ömrünü harcadın. Bir de yeni bir şey çıkmış. İlişki durumu.
O neymiş hocam?
Şey biriyle beraber. Şimdi şöyle bir şey var. Birini seviyorsunuz. 15 yaşında başlıyorsun. 25'e kadar 10 tane insandan geçiyorsunuz. Kadın erkek fark etmez. 10 tane sevme hakkınız var sizin. Yani sevgi önceden bir kişiye oluyordu. Hani eşiniz ölür. Boşanırsınız. İkinciye diyebilirsiniz evlenme. Yok şimdi değil. Siz yani her gün birini sevebilirsiniz. Aşk öyle kolay.
Öyle bir hak var yani.
Tabii tabii. Üç harf olan aşkı her yere kullanabilirsin onun için. Benim işte kızım birini seviyor. Bir oğlum birini sevmeye başladı. Bir kız arkadaşı, erkek arkadaş dediğiniz
arkadaştır
okul arkadaşı, yani. İş arkadaşı olur. Evlilik için eş olmaz.
Evcilik arkadaşı evet, olmaz değil olmaz mi? Bu evlilik olur. Dediğin evcilik.
Evet, o yüzden de şimdi değişmesi gerekenler, izlediklerimiz, yediklerimiz en önemli nokta. Çocukların odalarda vakit geçirdikleri, teknoloji araçlarında nelerle meşgul oldukları ve onların kontrolü ve arkadaşlıklar. Bir kere flört diye bir şey yok. Okulunu bitirme
hocam,
döneminde.
Çok çağ dışısınız.
Evet ben çağ dışı olarak. Ben çağ dışı. Niye? Karşımda lise dönemi, üniversite dönemi gelip beni terk etti diye bağlayan kızların sayısının haddi hesabı yok.
Hepsi önümden geçiyor diyorsunuz değil mi?
Nasıl oluyor?
Ve hepsinin dengesi kaymış durumda.
Tabii ben de diyorum ki peki hani çok seviyordu seni. Şimdi o yüzden ilk önce meslek sahibi olmak anlamında değil. Duygular var, yaratılış var, insanların ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlar evlilik ihtiyacı da var, cinsel ihtiyacı bunlar tabii. Var. Ama aileler, şimdi hangi bir aile sizinle konuşalım? Üniversitede okuyan iki tane genç ya bunlar ya ikisi de en azından gönülleri birbirlerine düşmüş. Hadi bunlar evliliğe biz hadi okulu bitirin meselenizi alın göz göre göre ben o çocukları orada ateşe niye atıyorum? Hadi gelin bakalım çocuklar benim imkanım bu kadar senin imkanın da bu. Hadi siz zaten bir yurtta kalıyorsunuz yurt parası çıkarım siz de evlenin dese bu gençler birbirleriyle çatışmaya bile girmeyecekler.
%100 size katılıyorum ve ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum.
Hocam. Olması gereken bu.
Ben de mi çağ dışıyım hocam?
Biz anlaştığımızı söylüyoruz herhalde. Herhalde öyle olur. O yüzden aile kavramında edep kavramı dediğimiz 70 perdeymiş ya. İnsan bir söz söyleyince 70 süzgeçten geçirmesi gerekiyor. Yok ki süzgeç.
Hani boğaz 9 büyüm diye bir laf var değil mi? 9 kere 8 kere.
Hadi dilin kemiği yoktur her şeyi söyler diyor ama dilin kemiği yok mu? 70 tane de perde var o noktada. Şeyde Allah dostlarını ziyarete gittiğimizde geri çıkıyoruz ya. Biliyorsunuz şeyleri de kapıları da
tabii,
böyle.
Tabii,
ne eyle, var burada tabii. Yani oradaki şahsa değil ki bakan mıdır tabii, bu noktada? Tabii. Bizler şey diyor... Ayet de olabilir, hadis de olabilir. Ayet büyük bir ihtimalle dünya makamı için birinin önünde ceketini ilikleyenin yazıklar olsun haline diye bir ifade var.
O zaman yazıklar olacak çok insan var hocam.
Öyle işte dünya makamı için ceketini iliklemek ama
yani bir de böyle
yani
bir
gerçeklik öyle, var. Öyle bir nokta var. Çünkü neden? Müsebbip yani bunu lütfeden Allah'tır. Sebep kullardır tabii. O noktada. Sebeplere
vesiledir hatta.
Tabii vesileleri önemseriz. Vesilelere teşekkür ederiz. Ama asıl sahibi unutmayız o noktada. Ona, o bizim için çok önemli. Yani ona daha da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani o hani vesileler tamam güzel. Yani vesile olmadan olmaz. Ama asıl onu şeyi sebebi kaçırmamamız gerekiyor. Onun için aile bir kaynaktaki su gibi ise biz onları bir şeylere doldurup içiyorsak o suyun temizliği bizim bedenimizdeki oluşturduğu güzellikle alakalıdır. O yüzden de bizim aile kavramına geri dönüp oturup düşünmemiz lazım. Uykumuzun kaçması lazım. Benim kızım kaçta gidiyor, nereye gidiyor, ne geliyor, oğlum nereye gidiyor, ne yapıyor, neler getiriyor.
Yani nereyi kazanacak, ne kazanacak, hangi parayı kazanacaktan daha çok düşünülmesi tabii gereken bu değil mi?
Bunlar zaten sizin eğer sağlıklı bir aile ilişkiniz varsa.
O bir şekilde su akıp yatağını bulacak zaten.
Çocuklar sorumluluk sahibi ise zaten bunlar olur. Ama sizin bizlerin öncelikleri eğer çocukların eğitimsel hayatıyla beraber, eğitimsel dediğimiz ben çok geliş tutuydum ya, daraltayım, öğretim hayatı yani. Tabii. Eğitim hayatı değil o noktada. Öğretim. Şimdi spordan diğer noktaya, ahlaki değerler, bir de okulların reklamları vardır ya, değerler eğitimi veriyoruz. Ya, okul değerler eğitimi vermez. Anne yani baba verir bunu.
Uyguluyorsunuz tabii.
Vermez.
Hatta okul reklam bile vermez. Aynısı iştir kişinin lafı.
Gene bilirsiniz yani. Peki der ki buradaki okul iyidir. Tabii. Onu söyle. Okul bilgi verir.
Siz şimdi hiçbir yerde ben reklamınızı görmüyorum.
Yok
yani
öyle bir şey yapmıyorum. Yok, yok öyle bir reklamımız yok.
Gerek yok.
Şimdi yani bir şey var. Yani siz hani yaptığınız işle ya onaylanırsınız ya onaylanmazsınız.
Bu
o kadar.
Yani bu iş.
Şimdi burada siz bilgi verirsiniz, aktarırsınız ama değerler eğitimi. Yani bir çocuğa nasıl davranması gerektiğini, bir büyük gelince ne olacağını, büyüğe nasıl hitap edilecek, kime sen, kime siz denileceğini, çöpün nereye atılacağını ya da bir teşekkürün nasıl olacağını, bir hediye getirenin, ben size bir hediye getirdim, onu açıp benim yanımda açıp teşekkür etmeniz gerekiyor. Bak bunu bir aile öğretiyor
ama
size.
Ama bizim kültürümüzde çok eskilerde o getirenin yanında hediyeyi açmak da ayıptı hocam. O da değişti yıllar
içinde. O da değişti ama doğrusu açıp orada bir teşekkür etmek yani, onur olması lazım. Tabii. Orada onu biraz daha bir büyükler belki içeride bunu yapıyorlardı. Mesela her şey çocuklar ne yapardı? Büyüklerin sofrasına otururken farklı şekilde otururlardı yani çocukların da. İşte burada izin almadan oturulmazdı. Tabii. Kapı vurulmadan içeri girilmezdi. Bunları dede ve babaannelerden, anneannelerden öğreniyoruz.
Şimdi ama dedeler, babaanneler de böyle cüzdanlı gibi başka yerlere atıldıkları için sözümüz meclisten içeri.
Evet.
Değil mi? Huzur evet. Evlerinde, şuralarda. Evet. Yani evet. Evlatlara yük olmaya başladıkları için ne acı ki.
Tabii biz sizinle konuştuk bunu. Keşke hani öyle bir huzur evlerinden bir gitsek de program yapabilsek diye düşünüyoruz.
Yaparız.
Buradaki hani o acı manzaralar başka bir durum olur. Bir de şu var. Tam her şeyi yapıp kendi hayatınızı emek verdiklerinizle beraber yaşamaya başlayacağınız dönemde sizin işe yaramama noktanızda da burada da şöyle bir sıkıntı var. Bunu da biraz ben kendime hani iğneyi başkasına çuvaldızı kendine batır misali. Burada Murat Bey ben yine kendime dönüyorum o noktada. Belki vefalı çocuklar yetiştiremiyoruz.
Yani hepimizin tabii kusuru
yani
var.
Yani burada neden? Çünkü çocuklarımıza aşırı verici olmak, onları çok düşünmek, onlardan hiçbir şey beklememek daha çocukluk dönemlerinde. Öbürü de tehlikeli. Yani çocuğa her şeyi yüklemek,
i̇şte
ondan çok
aynı
şey
yere
beklemek.
Geliriz hocam. İfratla tefrite savrulmayacaksın.
O zaman
ortada
demek ki aslında
hayat
yani,
bir denge yani.
Aslında şöyle yani Kur'an ve sünnetin ışığında yaşadığınız zaman var.
Bir
ama bu
şey.
Da bunu da bilgi olarak yani hep böyle şey Kur'an ve sünnet diyoruz ya, okuduğumuz ayetin anlamını da bilmiyoruz ya da işte Peygamber Efendimiz söylediği sözün ne işe yarıyor?
Kitabi de değil yani. Değil, bu başka
yani,
bir şey.
Evet,
İşselleştirmek.
Onu işte yaşayarak görüyorsunuz.
Hocam şunu sormak istiyorum bu programda. Şimdi ben az çok tahmin ediyorsunuzdur. Çok az televizyon izleyen biriyim ama evet. Şimdi geçen hafta evde bir büyüğümüz vardı. Yatılı bir büyüğümüz vardı. O vesileyle salonda da kocaman bir televizyonda bir şeyler izleniyordu. Ailelerin bir yarışması mıymış, eşlerin bir şeyiymiş, kanalın birinde. Kadınlar var, erkekler var. Bunlar karı kocalar. 4 tane böyle aile var ve bunlar kendi aralarında rekabete giriyorlar ve sonra kazanan işte arabası mı oluyor, evi mi oluyor, bir şey oluyor. O kadınların erkeklere yani kocalarına o şımarıklıkları, o kameraların önünde onu da mı yapamadın diye aşağılamaları, bunu da mı getiremedin? O erkeklerin böyle ezik ezik duruşları, kahroldum. Ben televizyonun karşısında söylenen ihtiyar sakallı bir adam gibi gördüm bir anda kendim. Bir garip bir şey olmuş yani. Hani bir erkeğin bir ağırlığı vardı.
Evet.
Kadının o erkeğe bir saygısı vardı.
Bunların
hepsi mi darmadağın oldu?
Geçenlerde bir İngiltere'den galiba bu konulardaki bir uluslararası orada bir araş yani bir yerin başkanı olan eğitimci ve galiba psikiyatr Türkiye'de bir toplantı yaptı. Toplantının noktası şu: erkekleri erkeklikten kurtarıp nasıl kadınlaştırabiliriz diye özel bir çalışması var. Yani erkeğin o saygınlığını, erkeğin değersizliğini ortaya koymak
psikiyatr
lazım.
Psikiyatr bunu mu hedefliyor yoksa o yanlışı mı gözlüyor?
Yok, bunu hedefliyor. Yani bizim ülkemizdeki bu sistemi bozmak. Şimdi aileyi bozmak ne demektir? Ailede kadın ve erkekleri birbirlerine başarmış.
Yani sakallı makallı koca koca adamlar böyle.
Tabii.
Özür dilerim aşkım. Bir de bu aşkım var. Aşkım, aşkitom. Yani her şeyin ucuzladığı böyle bir söylem var.
Tabii. Burada ne var işte? O kadın ve erkeğin farklı görevleri vardır ve bunlar tamamlayıcı görevlerdir. Yani bir okulda ya müdür müstündür, öğretmendir üstündür diyemezsiniz. Biri yöneticidir, biri eğitimcidir okulda. Biri birine tabidir o noktada. Tabii. Yani burada herkes parçadır, bir bütün çıkarıyoruz biz burada. Yani burada bizim tekli teki arkadaşımız iyidir, siz mi ben öyle diyemeyiz. Nurettin Bey mi?
Herkes yani Sefa bütün, orada kanalları karıştırdı. Yani sizin sesiniz gitmedi. Yani burada tabii, istediğiniz cümleyi kurun bir anlamı yok.
O yüzden evlilikte de aslında tamamlayıcı özellikler vardır. Burada şunu söylemek istiyorum. Yani erkekler daha edeplidir. Neden edeplidir? Tekrar söylüyorum.
Kadınları kızdırıyorsunuz.
Yok yok hocam. Nedendir? Yani kadın olarak bizler bir şeylerin güzelleştirmeye, estetiğe daha meraklıyız. Bizler daha böyle daha çok bir şeyler sunmaya meraklıyız o noktada. O yüzden de erkekler daha düz insanlar oldukları için erkeklerin yani ne saçı gösterecek hali yok, sakalını gösterecek hali yok, kolunu bacağını gösterecek hali yok. Yani kadınlar biraz daha estetiği ve güzeli önemser. O yüzden de kadınlar onu ön plana çıkarayım derken işte romantizm ön plana çıkarın derken hani bir erkekten destek almayı ön plana çıkarayım derken eğer eğitimle birleşmemişse, ahlaki değerlerle birleşmemişse bozulma başlıyor.
Hocam burada bir virgül koyalım. Haftaya inşallah. Devam edelim. İnşallah. Çünkü hakikaten konuşulacak çok şey var. Evet. Sevgili dinleyiciler, Özgül Piyade ile Hayata Dair Memleketim FM Türkiye'nin Sesi Radyosu ortak canlı yayınından seslendik sizlere. Programı sizler için Nurettin Çetin hazırladı. Ana kumandada Sefa Aktan vardı. Özgül Hocam yine her zamanki gibi ufuk açıcı sohbetiyle bizi onurlandırdı. Haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle hoşçakalın.
Özgül Piyade ile Hayata Dair.